Ayrım 33.
Kalyon T.A. ve arkadaşları Bedensel Engelli Sporlarında Kurallar Kitabı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özürlüler Spor Federasyonu yayını 1995 Ankara. McCaslin N. Creative Drama in the Classroom New York Longman Inns 1984. Özer D. Munger M. Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların devam ettiği meslek okullarındaki beden eğitimi uygulamalarının incelenmesi spor araştırmaları dergisi cilt 2 sayı 1 Nisan 1998 33-46. Polisini J.K. Children's Theatre Creative Drama and Learning New York University Press of America Inns 1986. Strafford B. Ching Y.Y. Responses to Music and Movement in the Development of Children with Down Syndrome, Journal of Mental Deficiency Research, Vol. 33, pp. 1324, 1989. Sükan Z. Okul Öncesi Etkinlikleri, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul 1983. Türk Spastik Çocuklar Derneği, Özel Olimpiyat Oyunları, Resmi Spor Kuralları, Özel Olimpiyat Oyunları Türkiye Organizasyonu, İstanbul. Türk Ömer Ş. Sağır Ne. Zihinsel Engelliler Beden Eğitimi Kılavuzu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu yayını 1994 Ankara. Upton Gay, Physical and Creative Activities for the Mentally Handicapped, Chambered University Press, Great Britain 1979. Winning PG and Short FX, Physical Fitness Testing of the Disabled, S1819 1985. Wood and Music for Mentally Handicapped People, Sohainer Press, London 1983. Rehabilitasyon, tanımlar. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bozukluk, özür ve handikapı içeren sınıflandırma sistemi, World Health Organization International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, WHO, IGIDH 1980. Rehabilitasyon yaklaşımlarında Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bozukluk, özür, handikapı içeren sınıflandırma sistemi açısından bireyin durumunun değerlendirilmesi, objektif hedeflerin ve tedavi yaklaşımlarının ortaya konmasında önemlidir. Impairment, bozukluk. Fizyolojik, psikolojik veya anatomik yapı veya fonksiyonların kaybı veya normalden sapmasıdır. Bozukluk, geçici veya kalıcı, fizyolojik veya psikolojik olabilir. Kişi bozukluğun farkında olabilir veya olmayabilir. Bir ekstremitenin kaybı, çift görme, ataksi ve bir eklemin hareketlerindeki azalma örnek olarak verilebilir. Disability, özür. Herhangi bir bozukluk sonucunda normal olarak kabul edilen sınırlar ve uyum içinde aktivitenin yapılabilme yeteneğinin kısıtlanması veya yapılamamasıdır. Kişinin integre ve kombine bir şekilde bir bütün olarak aktiviteyi yapabilme kapasitesi etkilenir. Yürüme, konuşma aktivitelerinin yapılamaması örnek verilebilir. Handicap, sakatlık, engel. Bozukluk ve özürden kaynaklanarak yaş, seks, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişinin rolünü yerine getirmesinin limitlenmesi yani engellenmesi, kişiye dezavantaj vermesi olarak tanımlanabilir. Handikap, bozukluk veya özürün kişinin kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel uyumuyla etkileşim içinde incelenir. Bu durum, doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklardan kaynaklanabileceği gibi bazen de bir özür durumundan hatta bir patolojiden kaynaklanabilir. Örneğin bir sağ hemianopsiya özüre yol açmayabilir ama araba kullanma için kişiye engel oluşturabilir. Diğer yandan bozukluk ve özür durumu olmadan sadece patolojik bir durum söz konusu olduğunda da yaşam şekli etkilenebilir. Örneğin HIV pozitif testiyle bir kişide bozukluk ve özür durumu ortaya çıkmadan da iş kaybı, sosyal izolasyon görülebilir. Bozukluk ve özüre rağmen kişi toplumla sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bütünleşebiliyor, yaşamdaki rollerini yerine getirebiliyorsa engelli değildir. Örneğin, ampute bir kişi yaş, seks, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak rollerini yerine getirebilir ve handikaplı olmayabilir. Handikap durumundan bahsedebilmek için bazı aktivitelerin yapılamamasının kişinin ev, iş ve sosyal yaşamın gereği olan rollerini yerine getirmesini ne ölçüde etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Rehabilitasyonla ilgili tanımlar ve genel bilgi. Latince'de habitas kelimesi iktidar, maharet, habitasyon kelimesi ise muktedir, elverişli anlamına gelmektedir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan yaralanma ve hastalık sonrası oluşan özürü ortadan kaldırmak veya mümkün olan en az düzeyi indirmek ve kişinin evinde, işinde ve sosyal yaşantısında kendine ve topluma yeterli olabilmesi için tıbbi, fiziksel, psikososyal, mesleki yaklaşımlar sürecidir. Rehabilitasyon tıbbi olarak aktif yardımı temsil eder. Etkin kesin tedaviyi takiben iyileşme fazında sağlığın restorasyonudur. Rehabilitasyonun 3 adımlı süreci bozuklukların tıbbi tedavisiyle başlar. geriye kalan mevcut potansiyelin eğitimi ve veya kaybedilenlerin kompansasyonuna yönelik çalışmalarla devam eder ve toplum içinde optimal seviyede entegrasyon sağlanması çalışmalarıyla amacına ulaşır. Rehabilitasyon ilgili geçmiş çalışmalarda daha çok ikinci adıma, yani geriye kalan mevcut potansiyelin eğitimi ve veya kaybedilenlerin kompansasyonuna odaklaşıldığı görülmektedir. Son yüzyıl içinde ise toplumun her kesimine kapasiteleri, gereksinimleri ve ilgilerine bağlı olarak müşterek günlük yaşam aktivitelerine katılımlar için eşit fırsat tanınması ile ilgili politikalar da artış meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak sabit enstitü bakımı ve eğitime dayalı eski anlayış ve yerine entegrasyona dayalı yeni görüş bırakmış ve yaşam kalitesi problemlerinin çözümü rehabilitasyon sürecinin ana konusu durumuna gelmiştir. Bu görüş aynı zamanda geleneksel rehabilitasyon pratiklerinde ve profesyonellerin yaklaşım için büyük değişiklikleri gerekli kılmıştır. Entegrasyon esaslı yaklaşımda kişinin yaşam kalitesiyle ilgili kendi isteklerine bağlı olarak fiziksel ve sosyal çevreye uyumlandırılmasındaki problemlerin belirlenmesi önemlidir. Bu şekilde yapılan problem analizinde insan ve çevre etkileşiminin standart ergonomik analiz prensiplerinden yararlanılır. Her kişinin günlük yaşamı içindeki problemler çeşitlendirilir. Her problem çevrenin tasarımıyla oluşan fonksiyonel istekler ve kişisel yetenekler arasındaki ilişkilere göre tanımlanabilir. İstekler ve yetenekler arasında bağıntısızlık varsa bir problem var demektir. Rehabilitasyonun başarılı olması için öncelikle problemlerin tanımlanması gerekir. Problemlerin tanımlanmasında insan ve çevre ilişkilerinin standart ergonomik prensiplerinden yararlanılır. Rehabilitasyonda aktivitelerde eğitim ve öğrenme ile kişisel yetenekler ve isteklerin uyumlandırılması esasına dayalı olarak problemlerin çözümü gerçekleştirilir. Kişinin kendi kaynakları, temel gereksinimleri ve ilgileri, bozukluk, özür ve prognoz, teknik yardımlar, ergonomik ölçümler, eğitim ve yeniden vasıflandırma için rehabilitasyon potansiyeli, rehabilitasyon hizmetlerinin hangi kurumlar yoluyla verileceğinin bilinmesi çok önemlidir. Rehabilitasyonun organizasyonunda kişisel yetenekler, kişinin yaşam biçimi ve beklentileri dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Özürlü bir kişi için kişisel rehabilitasyon planı 5 adım içermelidir. 1. Rehabilitasyon amaçlarının özelleştirilmesi ve formüle edilmesi. 2. Problemlerin ergonomik olarak belirlenmesi. 3. Problemlerin çözümü için yaklaşımlar. 4. Total rehabilitasyon yaklaşımlarının sonuçlarının değerlendirilmesi. 5. Özür durumu ve yaşam kalitesindeki değişimin izlenmesi. Özürlü sayısı ve dağılımı. Birleşmiş Milletler'in 1992 yılı raporuna, Published by the United Nations Department of Public Information, DPI 1265, Ağustos 1992, 6M göre, dünya popülasyonunun %6 ile 10'u özürlüdür, yaklaşık 500 milyon insan. Bu sayının yaklaşık 160 milyonu kadın ve 140 milyonu çocuktur. Şubat 1994'te Paris'te düzenlenen Mobilitesi Azalmış Kişilerde Hava Ulaşımlı Seyahatlerde Ulaşılabilirlik Konferansı'nda Avrupa'daki popülasyonun en az %10'unun mobilitesi kısıtlanmış kişilerin oluşturduğu açıklanmıştır. Demografik trendlerin yaşlı nüfusta artış gösterdiği ve bunların da büyük bir çoğunun mobilite problemlerine sahip oldukları belirtilmiştir. Seminer raporu 1994. Birleşmiş Milletler'in 1981 sakatlar yılında yaptığı açıklamalara göre özüre yol açan nedenlerin dünyadaki dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Sakatlara yönelik hizmetler raporu Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu. Özür nedenleri: kötü ve yetersiz beslenme 100 milyon, zihinsel yetersizlik 40 milyon, psikiyatrik bozukluklar 40 milyon, trafik kazaları sonucu fiziksel özür 30 milyon, ev kazaları nedeniyle fiziksel özür 20 milyon, doğuştan özür fiziksel ve veya zihinsel 100 milyon, diğer nedenler 100 milyon, toplam 430 milyon. Dünya Sağlık Teşkilatı WHO ve UNICEF ise özüre yol açan nedenlerin dünyadaki dağılımını şu şekilde belirtmektedir. Özür nedenleri: travmatik yaralanma 78 milyon, bulaşıcı olmayan somatik hastalıklar 100 milyon, bulaşıcı hastalıklar 56 milyon, konjenital bozukluklar, omurga bozuklukları, bel problemleri, kalp problemleri, epilepsi, artrit 100 milyon, kronik alkolizm, ilaç bağımlılığı 40 milyon, fonksiyonel psikiyatrik bozukluklar 40 milyon, yetersiz beslenme 100 milyon, toplam 514 milyon. Dünya Sağlık Teşkilatı WHO 1985 yılı için Türkiye'deki özürlü sayısını 4,5 milyon olarak vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF İşbirliği Programı Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi Ankara 1991 Yeni Çağ Matbaası. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1988 yılı için ülkemizdeki özür türlerine göre tahmini sakat sayıları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. 1993 yılında Birleşmiş Milletler'e sunulan Türkiye Özel Raporu Devlet Planlama Teşkilatı. Özür türleri. Görme özürlüler oran 0.2 toplam 110 bin. Konuşma özürlüler 3.5 1.925.000. İşitme özürlüler 0.6 330.000. Ortopedik özürlüler 1.4 770.000. Sürekli hastalığı olanlar 1.0 550.000. Eğitilebilir zeka gerilikleri 2.0 1.100.000. Öğretilebilir zeka gerilikleri 0.3 165.000. Uyumlu zeka gerilikleri 1.0 550.000. Klinik bakıma muhtaç olanlar 2.0 1.100.000. Toplam oran 12.0 toplam 6.600.000. Yukarıda açıklanan rakamlarda görüldüğü gibi özürlü sayısı dünya ve ülkemiz nüfusunda önemli bir oran teşkil etmektedir. Rehabilitasyonun tarihçesi. Rehabilitasyon konusundaki ilk bilgiler Roma İmparatorluğu dönemindeki kayıtlardan elde edilmektedir. 18 ve 19. yüzyıllarda özellikle Amerika ve İngiltere'de görülen yaygın epidemik hastalıklar rehabilitasyon uygulamalarının temelini oluşturmuştur. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte fiziksel restorasyon çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı getirme ihtiyacı gündeme gelmiştir. 1919 yılında kurulan ilk uluslararası kuruluş ILO çalışmalarını ilk olarak özürlü kişiler üzerinde gerçekleştirmiştir. Özürlülerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişme göstermiş, 1943 yılında İngiltere'de Goodman ilk rehabilitasyon kliniğini açmıştır. Bu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yeni merkezler kurulmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler 1946'da sosyal yardım servisleriyle rehabilitasyon çalışmalarına destek vermiş ve 1959'da Avrupa Konseyi rehabilitasyon konusunda büyük çaplı bir kampanyayla sigorta sistemi toplumun her kesimine yaygınlaştırma önerisinde bulunmuştur. Rehabilitasyon çalışmaları öncelikle ortopedik özürlüler üzerinde gerçekleştirilirken daha sonra nörolojik bozukluklar, romatizmal hastalıklar, geriatrik hastalar, akıl ve ruh sağlığı problemleri, zihinsel özürlüler, görme, konuşma ve işitme engelliler üzerinde de çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır. 1960'lı yılların başında rehabilitasyon alanında çalışan kişilerin eğitim ve özelleşmesine ağırlık verilmeye başlanmış ve rehabilitasyon kavramının fiziksel uygulamalarının yanı sıra fizyolojik, mesleki ve emosyonel alanlarda da ele alınması görüşü gelişmiştir. Ülkemizde 1950'li yıllardan itibaren rehabilitasyon kavramından söz edilmeye başlanmıştır. 1958 yılında Gata'da Profesör Doktor Aziz Sevik Tekin paraplejik hastaların rehabilitasyonuna başlamıştır. 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Profesör Doktor İhsan Doğramacı tarafından açılmış ve ülkemizde rehabilitasyon eğitimi ve uygulamalarına başlanmıştır. Bu okulda 4 yıllık eğitimle rehabilitasyonun birçok alanına hizmet veren fizyoterapistler, rehabilitasyon terapistleri olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Okulun lisans programında aynı zamanda fizyoterapi yanında psikososyal rehabilitasyon, konuşma tedavisi, iş ve uğraşı tedavisi ve protez, ortez gibi özel konularda bilgiler verilerek mezunların mezuniyet sonrası çalışmalarla bu alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmıştır. 1968 yılında ise Ankara Rehabilitasyon Merkezi 200 yatak kapasitesiyle çalışmalarına başlamış ve daha 1969 yılından itibaren eğitim hastanesi olarak hizmetini sürdürmektedir. Daha sonraları değişik bölgelerde rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmıştır. Rehabilitasyon ekibi. Uzman hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, kulak, burun, boğaz uzmanı ve benzeri. Sağlık idarecisi, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, klinik psikolog, konuşma terapisti, işitme terapisti, özel eğitim uzmanı, odyolog, rehabilitasyon hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, meslek danışmanları, diyetisyen, çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı, diş hekimi, ortez protez teknisyeni, optometrist, rehabilitasyon ekibinin görevleri başka bir komisyonun konusu olduğu için burada açıklanmamıştır. Rehabilitasyon süreci oldukça karmaşık ve çok faktörlü bir denklem gibidir. İstenilen amaca ulaşılabilmesi birçok disiplinin bir arada çalışmasına bağlıdır. Kişisel farklılıklar, hastalık ve yaralanmaların pek çok kişide farklı tablolar yaratması nedeniyle disiplinlerin rehabilitasyonundaki rolleri değişiklik gösterir. Rehabilitasyon hizmetleri nerelerde verilebilir? Rehabilitasyon hizmetleri büyük şehirlerde, hastanelerde, genel ve özel hastaneler olabilir. Rehabilitasyon hizmeti verecek ekibin bulunduğu servislerde ayaktan gelen hastaların rehabilitasyonu, yatan hastaların rehabilitasyonu şeklinde rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, okullarda, bakım evlerinde, banka ve fabrika gibi kuruluşların rehabilitasyon ünitelerinde verilebilir. Rehabilitasyon merkezi ve hastanelerin rehabilitasyon ünitelerinin olmadığı kırsal kesimlerde ise toplum temelli rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Rehabilitasyonun başlıca bölümleri: koruyucu rehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon, hastalığın tanımlanması, değerlendirilmesi, tedavi aşamalarından oluşur. Mesleki rehabilitasyon: kişinin eski işine dönüşü veya yeni ve uygun biri seçilerek özürlü kişinin bu konuda çalışma becerilerinin kazandırılması, işe yerleştirme ve izleme aşamalarından oluşur. Psikososyal rehabilitasyon: özürlü kişi aile, özürlü kişi arkadaş, özürlü kişi iş ilişkileri açısından psikososyal uyumlandırma aşamalarından oluşur. Ev rehabilitasyonu: toplum temelli rehabilitasyon. Koruyucu rehabilitasyon: geleneksel tıp yaklaşımına göre sağlık, hastalık ve özürün yokluğu anlamına gelir. Günümüzdeki sağlığın yeni görünüşü ise hastalığın başlangıcıyla sağlıklı olma arasında açık bir ilişki kurabilmesidir. Sağlığın geliştirilmesi ve tekrar kazanılmasında koruyucu rehabilitasyon hizmetleri 3 basamakta gerçekleşmelidir. Birinci basamakta bozukluk ve hastalıkların oluşmasının önlenmesi söz konusudur. İkinci sekonder önleme erken tanıyla hastalığın veya bozukluğun ilerlemesinin, özür durumunun ortaya çıkmasının önlenmesidir. Üçüncü aşamadaki önleme ise tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle sosyal ve çevresel engellerin önlenmesi ve handikapın ortadan kaldırılmasıdır. Üçüncül önlemede hastalık veya özürün etkileri minimuma indirilmeye çalışılır. Bu aşamanın amaçları kişilerin geriye kalan fonksiyonel kapasitelerini maksimum ulaştırmak ve toplumla bütünleşmenin sağlanmasıdır. Sağlığın geliştirilmesi çalışmalarında hasta olmayan popülasyonda çeşitli sağlık programlarıyla sağlık seviyeleri korunur ve artırılır. Bu da sağlığı tehdit eden yüksek risk faktörlerinin önlenmesiyle veya azaltılmasıyla sağlanır. Herhangi bir hastalık veya özür sekonder olarak başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Özürlü kişilerde sağlığın devam ettirilmesi ve sekonder özürün önlenmesi çok önemlidir. Aktif rehabilitasyon programlarının gecikmesi, inaktivite ve immobilite nedeniyle metabolik dolanım, solunum, genitoriniyer, kas iskelet sistemi ve emosyonel bozukluklara, sağlık durumunun azalmasına ve çok amaçlı aktiviteler için geriye kalan fonksiyonel kapasitenin kullanılamamasına yol açar. Koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarına aşağıdaki örnekler verilebilir. Uygulama grubu: hamileler, kişi için sağlık eğitimi, gevşeme eğitimi, egzersiz. Diğer personel ve aile için eğitim, hemşireler için öneriler. Uygulama grubu: yeni anneler, kişi için sağlık eğitimi, pelvik bölge bakımı, kaldırma yöntemleri, fiziksel uyumun sağlanması. Uygulama grubu: fiziksel özürlü çocuklar, kişi için sağlık eğitimi, özüre yönelik özel egzersiz eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri, duyu algı motor entegrasyon. Diğer personel ve aile için eğitim. Aile, öğretmen ve diğer personele öneriler. Uygulama grubu: zihinsel özürlü çocuklar, kişi için sağlık eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri, duyu, algı, motor, entegrasyon, fiziksel performans eğitimi, diğer personel ve aile için eğitim, aile, öğretmen ve diğer personele öneriler. Uygulama grubu normal çocuklar, kişi için sağlık eğitimi, postür ve doğru hareket eğitimi, spora yönlendirme ve eğitim, diğer personel ve aile için eğitim, öğretmen, tasarımcılara öneriler. Uygulama grubu yetişkin fiziksel özürlü, kişi için sağlık eğitimi, özüre özel egzersiz ergonomik eğitim, gevşeme eğitimi, diğer personel ve aile için eğitim, aile ve diğer sağlık personeline öneriler. Uygulama grubu çalışma yerlerinde, evde, sosyal yaşamda, kişi için sağlık eğitimi, bel bakım programları, düzgün oturma ve postür çalışma ortamının düzenlenmesi, verimli çalışma yöntemlerinin eğitimi, postür ve doğru hareket eğitimi, gevşeme eğitimi, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, geriatrik kişilerde bağımsızlığın geliştirilmesi ve korunması, fiziksel uyum eğitimi, yaralanmanın önlenmesi, diğer personel ve aile için eğitim, yöneticilere, işverene, plancılara ve tasarımcılara öneriler, spor antrenörlerine öneriler. Tıbbi rehabilitasyon: tıbbi tedavi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yaklaşımlar, sekonder özürün önlenmesi, bozukluk ve veya özürün ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için yaklaşımlar, fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri, rekreasyonel ve spor programları, ortez, protez ve diğer yardımcı araçların temini ve bunlarla kişinin eğitimi, araştırma ve eğitim faaliyetleri, taburcu olduktan sonra gerçek yaşam koşullarında rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Rehabilitasyon servisleri olan hastaneler, merkezler ve benzeri yerlerde sedyeli hasta, tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan özürlüler, görme, işitme ve diğer özürlü kişiler için fiziksel engellerin olmadığı uluslararası standartlara uygun düzenlemelerin yapılması ve her türlü ulaşılabilirlik koşulları sağlanmalıdır. Bu konu başka bir alt komisyon çalışması olduğu için detaylandırılmamıştır. Bilgi için Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı'nın hazırladığı rehber kitapçık ve Türk Standartlar Enstitüsü standartlarından yararlanılabilir. Fonksiyonel durumun normale döndürülmesi ve maksimum düzeyde bağımsızlık sağlanması için hekim tarafından konan teşhisi izleyerek medikal ve cerrahi tedavi yanında fiziksel ve psikososyal problemlerin çözümü için rehabilitasyon yaklaşımları gerekli olabilir. Fizyoterapi iş ve uğraşı tedavisi, işitme ve konuşma tedavisi, psikoterapi, özel eğitim, protez ve yardımcı cihaz eğitimi, ev rehabilitasyonu, ergonomi, mesleki rehabilitasyon yüksek öğrenim görmüş ve bu konuda uzmanlaşmış fizyoterapist, psikolog, rehabilitasyon hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, özel eğitim uzmanları ve diğer ilgili sağlık personeli tarafından uygulanır. Kaybedilen fonksiyonları her zaman tümüyle geriye döndürmek mümkün olmayabilir. Bu durumda bozulmuş fonksiyonların kompansasyonuna yönelik çalışmalar yapılır. Ülkemizde hekim ve bu konuda özelleşmiş fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla protez, cihaz ve yardımcı araçlarla tekerlekli sandalye, koltuk değneği, baston ve benzeri eğitim yapılır. Örneğin, ellerinden birini kaybetmiş bir kişiye daha önce her iki elini kullanarak yaptığı işler, tek elini kullanarak yapacağı özel yöntemler öğretilerek yeniden yaptırılır. Yaşamı kolaylaştırıcı yardımcı araçlarla bağımsız hareket teknikleri öğretilir. Tedavideki son aşama, kişinin doğal çevresindeki eğitimle ev, iş ve sosyal yaşamını uyumlandırılması çalışmalarıdır. Spesifik entegrasyon problemlerinin çözüm olarak tanımlanabilecek bu yaklaşım, ev rehabilitasyon programlarının uygulanmasını gerekli kılar. Bu konu fizyoterapistlerin mimar ve endüstriyel tasarımcılarla çalışmasıyla gerçekleşir. Rehabilitasyon amaçlarının özelleştirilmesi, problemlerin ergonomik açıklanması, tanımlanması ve çözüm için tedavi, total rehabilitasyon uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve özür durumundaki değişmeyi izleme, bu konuda gerekli eğitim ve deneyime sahip profesyonel bir çalışmayı gerektirir ve çağdaş bir rehabilitasyon organizasyonunun gerçekleştirilmesine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde rehabilitasyon merkezlerinin akut, subakut, kronik bakım amaçlı ayrıldıklarını, yataklı ve ayaktan gelen hastalara ayrı ayrı veya birlikte hizmet verdiklerini, çocuk ve erişkin, ortopedik, nörolojik gibi özel konularda hizmet sunduklarını görmekteyiz. Fizyoterapi, iş ve uğraşı terapisi, mesleki rehabilitasyon, sosyal çalışma gibi ayrı servisler hizmet veren bu merkezlerde konuyla ilgili farklı dallarda uzmanlaşmış hekimler, fizyoterapistler, psikolog, diyetisyen, işitme ve konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimci ve diğer bazı profesyoneller çalışmaktadır. Merkezler genel rehabilitasyon hizmetine ihtiyacı olan tüm hastalara hizmet verebildikleri gibi nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, mental retardasyon, mesleki rehabilitasyon ve geriatrik rehabilitasyon, özürlü danışma merkezi, görme ve işitme engelliler için özelleşmiş konularda hizmet veren merkezlerin sayısı ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde çok yaygındır.